Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızda da sizlerle birlikte dün bıraktığımız yerden Şura suresini tanımaya devam ediyoruz. Kur'an'daki şahsiyetler, birer kimlik olarak tanıtılan, özellikle adları, psikolojileri, ortaya koydukları tavırları belli olan kişiler var. Negatif manada, şerrin örneği manasıyla mesela Karun, Firavun ya da hayrın, iyiliğin örneği önderi manasıyla da İbrahim aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam gibi. Bunlar Kur'an'ın bize zaten şahsiyet olarak tanıttığı kimseler. Bununla birlikte öteden beri sürekli programda söylemeye çalıştığımız konu şu ya da ulaşmaya niyet ettiğimiz amacımız şu olsa gerek. Bu Kur'an indiği dönem itibariyle muhatap aldığı insanları eğitti, farklılaştırdı, onların şahsiyetlerini vahye göre yeniden dizayn etti, oluşturdu. Biz de yaşadığımız şu anda, bu coğrafyada, şu kendi kimliğimizi Kur'an'la birlikte tutarsak, nasıl bir şahsiyet, nasıl bir kimlik kazanırız? Bunun derdini, bunun arzusunu taşıyoruz. İşte bu noktada biliyoruz ki Kur'an'ın her ayeti, Kur'an'ın her suresi, Müslüman kimliğin oluşumunda birer katkıdır. Her ayet sanki yapı taşlarıdır iç dünyamızda ya da sosyal hayatımızda. Böyle bir bakış açısıyla Kur'an'ın sureleriyle beraberliğimiz var. Ve Alak suresi birinci sure kabul ettik. İniş sırasını gözü önüne alarak oradan itibaren konuşmaya, üzerinde durmaya çalıştık. Ta ki şu anda Şura suresindeyiz. Elbette amaçladığımız, hedeflediğimiz o gayenin çok uzağında bir anlatıma ya da bir anlayışa sahibiz. Ama bu yoldaki çabalarımız da önemli. Mesela gönlüm şöyle bir çalışma arzu ediyordu. Diyelim ki Adem aleyhisselamı öğreneceğiz Kur'an'da ya da işte şer problemlerinden Kur'an'ın zalimle ilgili düşüncelerini anlamak istiyoruz. İşin sadece teknik yanı değil. Ya da Allahu Teala'nın Latif adının ilk başlangıcı ne zaman oldu ki diye düşünüyoruz. Böylece Allahu Teala'nın kitabında meseleleri gündeme alışı, önceledikleri, öne koydukları ve sonra daha da bir değiştirip gündemimize koyduğu fikirleri ya da şahsiyet kalıplarını anlama çabasında olacaktık. Herhalde şöyle söylesek olabilir. Kur'an-ı Kerim'in hikayelerine, kıssalarına baktığımızda Musa peygamberden bahseden birçok sure var. Her surede Allahu Teala Musa aleyhissalatü vesselam'ı farklı bir kalıpta, farklı bir özellikte anlatıyor. İlk yıllarda anlatılan Musa öyküsünün özellikleriyle sonraki dönemde ön plana çıkan özellikler arasında değişimler meydana geliyor. İşte sadece bunu yakalamak, bunları anlamak da bizim için önemlidir diye düşünüyorum. Böylece Allah'ın ayetlerinin canlı olarak algılanması gibi bir derdim var. Değilse tarihi işte yapısı içerisinde nasıldı filan böyle bir dertle bakmıyorum. Sadece kitabı donuk bir araştırma kitabı olarak görmek ya da işte tefsir faaliyeti yapmak. Yani birçok tefsire bakıp Allah-u Teala'nın ne dediğini alimlerimizin görüşünden etkilenerek, onlardan faydalanarak anlamak. Bunlar belki güzel çalışmalar, bir neticeye götürücü çalışmalar olabilir. Ama bizim temel derdimiz kitabın canlı olarak algılanması. Yani ben Allah'ın ayetlerini bugün şu kulluk düzlemimde nasıl canlandırabilirim? Nasıl uygulayabilirim? İlk dönem müminler, Müslümanlar bundan ne anladılar? Nasıl değiştiler? Ben nasıl değişmeliyim? Yani iman eden ilk Müslüman Adem Aleyhisselam'ı Kur'an'da okuduğunda Araf suresinde mesela neler düşündü, neler oluştu içinde? Sonra Kehf suresinde Allah-u Teala bir daha bahsedince neler değişti içerisinde? Hangi dünyaya nasıl bakmaya başladı şimdi? Bu dertteyim. Aslında bu çalışmayı illa böyle sebebi nüzule göre, iniş sırasına göre değil de Bakara'dan Fatiha Bakara çizgisinden Nas çizgisine doğru Kur'an sıralamasında da yapsak fark etmiyor aslında. Ama bunları düşünürsek yani şu niyetimizi ben nasıl değişeceğim? Bakara bilen bir Müslüman Ali İmran'ı da öğrendiğinde neler değişiyor dünyasında? Bunları sorgulayarak bir öğrenim modeli bizi biraz daha farklı kılacak. Evet sevgili dinleyenler. Suremize dönelim ve inşallah ben bu uzun girişleri daha da azaltırım. Cümlelerimi çabuk toplarım. Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya kalmak aslında iç dünyamızda olan, zihnimizde olan şeyleri daha güzel anlatmamızı sağlıyor. Ama biz kendi kendimize konuşmaya başladığımızda belki de doğruları dosdoğru söyleyemez oluyoruz. O bakımdan kitapla birlikte olmak, dilimizin üzerine Kur'an'ı koymak da biraz hoş oluyor. Çünkü Allah-u Teala bizim nasıl düşüneceğimizi de sıralıyor. Ve ben düşüncelerimi Allah-u Teala'nın sıraladığı şekilde söyleyebildiğimde hiç olmazsa yalan yanlış sözler de ifade etmemiş oluyorum. Beni bana bıraktığında o zaman gerçekten neyin daha önemli, neyin daha önemsiz olduğunu da kavrayamaz hale geliyoruz. Rabbim bizi bize bırakmasın, o bizi kendi istediği noktaya iletsin, orada tutsun, rızasına muvafık hale getirsin inşallah. Amin. Evet, bu din yepyeni bir din değil. Bu din ta öteden beri Adem Aleyhisselam'dan itibaren Musa, İsa ve diğerlerinin de bütün peygamberlerin de gündeme getirdiği, ortaya koyduğu, yaşantısını bizzat kendi hayatlarıyla biçimlendirdikleri, örnek ve model olarak topluma taşıdıkları dindir. Yani bir fikir kitabı olarak sunuverdikleri insanlara sadece bakın böyle bir rapor var, Allah bize gönderdi, işte bu raporu okursanız şöyle şöyle diye kitaplarını, sözcüklerini sadece ifade edip geçmedi peygamberler. Bizzat Allah-u Teala'nın kendilerine din olarak yol ettiği bu hayatı, bu kitabı, bu vahyi onlar ikame ettiler, hayata kattılar, yürürlüğe soktular. Kendi dünyalarında oluşturdukları gibi iman eden müminlerin de dünyalarında bunun ayağa kalkmasını, uygulanabilir olmasını sağladılar. Bunun için çabaladılar. Dolayısıyla tarih bu peygamberlerin getirdiği sözün şahididir. Ve zaten tarihin savaşı da bu noktada olmaktadır. Şimdi son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşısında Allah-u Teala'nın vahyini reddeden insanların paramparça olduklarını görüyoruz. Zaten Allah'ın ayetlerinden uzağa düşenler, kendilerini peygamberin getirdiği sözden uzakta tutanlar, farklı olmak, Allah'ın istediği gibi olmama çabasına düşenler, bir süre sonra kendi aralarında da firaklar yaşar, farklılaşmalar yaşar, fırkalar oluştururlar. Ve bu ayrılıklar da onların aslında tevhidi yaşayamamalarından kaynaklanmaktadır. Tevhid, ruhta, iç dünyamızda, Allah düşüncemizde ve toplumsal hayatımızda birliktelik demektir. Bütün hayatımızı, iç dünyamız ya da sosyal tavırlarımız, ekonomik tavırlarımız ya da bedensel faaliyetlerimiz, hepsinin Allah tarafından organize edilmesi, Allah programına uymasıdır tevhid. Başka bir müdahil gücün kabul edilmemesidir. Dolayısıyla göklerde ve yerde hakim olan sistem benim iç dünyamda ve dışımda da cereyan edecektir. İşte bunun çabasıdır tevhid. Ama Allah'la bağlantıyı kopardığında insan gerçekten ayrılıklar, aykırılıklar kendi iç dünyasına başlar. Çatışmalar yaşar. Bölünür kalp, bölünür mide, bölünür diğer tüm uzuvlar, insanın ruh hali, dış dünyası, insanlarla ilişkisi, işte hepsinde bir parçalanma meydana gelecektir. Oysa bu parçalanma bilgisizlikten dolayı da olmamıştır. Bakın 14. ayet bize ne söylüyor? وَمَا تَفَرَّقُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Onların ayrılmalarının sebebi, kendilerine ilim geldikten sonra Kur'an'ın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bilginin onlara inişinden sonra onların ayrılıkları, ayrı düşüşleri, parçalanışları ancak bagidendir. Azgınlıklarından dolayıdır, yoldan çıkışlarıdır. Bagi kabaca Rabbe isyan etmektir. Allah çizgisinde bir hayatı kabul etmemektir. Cennet yolunu reddediştir. İşte eğer kitapla bağlantı kopukluğu yaşıyor isek, bakın ki hayatımızın bir noktasında ya da o noktasında bagi vardır. Rabbe isyan vardır. Heva ve hevesin peşinde koşuş vardır. Azmak, azgınlaşmak vardır. Bakarız kendimize. Görürüz ki namazımız fena değildir. Namazla Allah'a bir bağlantı söz konusudur. Bakarız haftalık bir sohbetimiz bulunur. Orada Allah'la birlik olabiliriz. Ama bazı ekonomik faaliyetlerimizde, bazı tercihlerimizde, eğitimimizde, yavrumuzla olan ilişkimizde, babamıza, anamıza, sıla-i rahme karşı olan tutumumuzda, eğer ki Allah-u Teala'nın istediği şeyler yoksa hayatımızda ya da o noktada Rabbimizin müdahalesini hissetmemişsek, bilin ki bunun sebebi bagidir, azgınlıktır. Yani oradaki günah, oradaki isyan, oradaki yanlışlık, hatta oradaki şirk, oradaki Allah'ın müdahalesini engelleyen bir tampon oluşturmaktadır. Ve dolayısıyla o noktamız Müslümanlaşamamaktadır. İşte kendilerine Allah'ın ayetleri geldiği halde, ilim geldiği halde onların fırkalaşması, parçalanmaları, ayrı ayrı yol tutmaları, kitaptan ayrı bir yönde yürümelerinin temelinde yatan şey azmaktır, azgınlıktır, bagidir. Şayet Allah-u Teala insanlara bir ömür, bir ecel tanımasaydı ve onların böylesi bir imtihan noktasında denenmelerini Allah daha evvelden yazgı olarak onlara yazmış olmasaydı, gerçekten işleri bitiriverirdi. Çünkü işledikleri suç Allah'a karşı gerçekten büyük bir nankörlüktü. Ancak Allah-u Teala insanlara mühlet veriyor ve onları deniyor. Öte yandan şunu da bilelim. Diyor ki Allah-u Teala, وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اُورِسُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبِ Kendilerine kitap mirası bırakılanlar, kitaba mirasçı olanlar, Allah kitabına, Rabbin gönderdiği bu yazgıya, hayat programına mirasçı olanlar, Peygamberlerden sonra bunu elde edenler bu kitaptan şüphede oldular, hem de derin bir şüphede. Evet, sevgili dinleyenler, gerçekten bu ayetin bu bölümünde ben bizi kokluyorum. Kitabın mirasçısı olan, evlerinde kitap barındıran Kur'an, Kur'an'la ilgili açıklamalar, hadis kitapları, peygamber hayatları ve diğer İslami dini eserler barındıran, kitabın eseri kendilerine değmiş, kitabın tozu kendisine gelmiş olan bizler ve buna rağmen kitapla bağlantıyı kuramamış, Kur'an'ın uzağına düşmüş, peygamberi hayatın uzağına düşmüş bizler. Kitapların kapakları arasında anlatılan din ile evlerimizin içinde yaşananların aynı olmayışını gözlüyoruz bugün. Sokaklarımıza taşıyamadığımız, bırakın kendi iç dünyamızda, kendi bedensel faaliyetlerimizde bile Allah sözünün, peygamber tavrının egemenliğini yaşayamayan bizlerin hastalığının temelinde ne ola ki diye düşündüğümüzde galiba işte bunu göreceğiz. Bir şüphe, lefî şekkim minhu murîb diyor Allah-u Teala. Evet, gerçekten bir şüphe var. O şüphe ki sadece şu değil, yani şöyle algılamamak lazım. Acaba bu kitap Allah'tan mı geliyor? Yani şüpheyi sadece böyle düşünüyoruz, böyle değil. Onların kitap karşısındaki şüphelenmeleri, elbette Allah-u Teala'nın getirdiği, gönderdiği bu dinin kendi heva ve heveslerine, dünya arzularına yetmeyeceğini düşünüyorlar. Ki doğrudur. Çünkü Allah-u Teala'nın kitabı insanların heva ve hevesini tatmin için gönderilmiş bir kitap değildir. Onlar ise azgınlığın talepkarı, azgınlığın peşinde koşan, arzularını hedef kabul etmiş kimseler. Allah bizi böyle olmaktan korusun. Ancak tekraren şunu düşünmek zorundayız. Ayetlerin her bir bölümünde bana buradan bir söz var mı diye düşüneceğiz. Becerebildiğimiz, gücümüzün yettiği kadar. İç dünyamızdaki şüpheler neler? Kitapla niçin beraber değiliz? Niye yoğunluğumuz yok? Günümüz geçiyor. 24 saatler devriliyor üst üste. Haftalar haftaları geçip gidiyor. Ve eşya, para pul, hayatın dedikodusu arasında ben Kur'an'la beraber olamıyorum. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle beraber olamıyorum. Olduklarım da beni değiştirmeye güç yetiremiyor. O zaman nedir? Sebep nedir? Kitabın varisi, mirasçısı olan bizler, kitaplı olan bizler neden kitaptan etkilenmiyoruz? Şüphe. İçimizdeki raip, içimizdeki şek, bunlar bizi gerçekten kitabın uzağına düşürüyor. Nelerden dolayı nasıl şüpheleniyoruz? Bunlar herhalde ayrı ayrı düşünmemiz gereken konular. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala şöyle diyor. İçimizdeki yanlışlar karşısında şimdi bu ayetle titredik. Neden böyleyiz diye durduk, düşündük ve Rabbimizin içimizdeki mümine seslenişini hissediyoruz ve Allah-u Teala bize şöyle diyor. Felizalike fed'u. Evet, bundan sonra işte bunun için madem öyle, böyle bir durum varsa eğer, sen çağır, sen davet et, sen dua et Rabbine, sen davet et İslam'a, çağır. Rabbe çağıran, Rabbi çağıran bir duruşumuz olması gerekir. Allah'a yönelik olarak el açış, insanlara yönelik olarak el ediş gerekir bizlere. Beni Allah'a arz ederken, ben insanları Allah'a arz etmek durumundayım aynı kere. Aynı tavrım içerisinde, aynı duruşum içerisinde hem insanlara bir çağrım var, buyurun burasıdır doğru taraf diye, hem de kendimi de Allah'a arz etmeliyim, işte doğru taraf orası diye. Evet, böyleyse madem davet et, çağır, temel misyon bu. Festakim kema umirte ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Sana emredildiği gibi, kitabın bu bölümüne kadar sana söylenen ifadelerde neler varsa sen o noktada doğrult kendini. Bir istikamet, bir hedef, hedefe giden bir yol kazan kendinde. Bütünlüğü kur iç dünyanda. Ayetler tam otursun her yerine. Neresi hedeflenmişse orası Müslüman olsun ruhunda, cisminde ve coğrafyanda. Şimdi bizlerin bölük pörçüklüğünde de problem burası. Bir taraf teslim olurken Allah'a, bir başka taraf teslim olmaya yanaşmıyor. İnkar çizgisine devam ediyor. Öyleyse emrolunduğun gibi, sana emredildiği gibi teslimiyet Allah nasıl buyurduysa öyle olmalıdır. Benim kafamın aldığı gibi bir teslimiyet Allah'ın İslam'ı olmayacaktır. Allah-u Teala'nın Müslüman ol, böyle ol ama dediği gibi Müslüman olmam gerekecektir. Kitap nasıl emrettiyse, nasıl önerdiyse öylece. Ama bu noktada وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاءَهُمْ onların heva ve heveslerine, arzularına uyma. Onların peşi sıra gitme. Onlar çünkü başka bir hayata çağırıyor. Müslümanın Müslüman kimlik gösterebilmesindeki en büyük özellik kesinlikle kafir hayat tarzından, İslam'ın emretmediği bir hayattan uzak durmaktır. Hevalarına, arzularına uymayacak insanların. Beklentileri çok fazla. Çocuğun beklentisi fazla, babanın beklentisi fazla, eşin beklentileri fazla, civarın insanların hevaları var. O zaman onlara uyarsak Allah'a uyamayacağız. Dolayısıyla en önce Rabbin rızasını kazanma çabasındayız. Bunun sonrasında elbette aslında Müslüman, Müslümanca yaşadığında eşiyle, çoluk çocuğuyla, ana babasıyla, kavmi kardeşiyle, akrabalarıyla, etrafındaki insanlarla muhteşem bir ilişki geliştirecektir. Adilane, düzgün, istikamet üzere bir ilişki. Ama civarın, yani etrafımızdaki insanların hevaları ve özellikle benim kendi heva ve hevesim o kadar baskın ki onlara teslim oluverdiğimizde de işte Rabbin istediği Müslümanlığı yakalayamayacağız. Demek ki o günün müminleri de bu noktada muzdaripti ve Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başta olmak üzere tüm müminlere bunu bir daha öneriyor. Ve kul ve şunu söyle, şunu dile getir ki اَمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ ben kitap olarak kitaptan Allah-u Teala'nın bana indirdiklerine iman ettim. Ben iman ettim. Şimdi bu benim gündem maddem. Beni böyle tanıyın. Beni başka bir isim, başka bir hareket, başka bir kavramla tanımayın. Ben imanın adamıyım. Ben iman ettim. Neye? Allah'ın bana gönderdiği kitaba iman ettim. İşte bu kadar. Allah'ın bana indirdiği, bana sunduğu hayat tarzına evet dedim, kabul ettim, derdim bu. Ve ben bir de şunla emrolundum ki وَاُمِيرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ben sizin aranızda adaletle tavır takınmakla emrolundum. Aranızda adalet gözetmekle emrolundum. Mezhepleriniz, meşrepleriniz, tavırlarınız farklı olabilir. Ama hepiniz aynı cehennemin yolcususunuz. Dolayısıyla şu daha tercihe şayan, bu daha istenir veya istendik tavırlara sahip. Dolayısıyla ben onu tercih ediyorum. Şu biraz daha şirin kafir diyemem. Öncelikle bu manasıyla algılamak istiyorum. Benim karşımda, benim dünyamda, benim iman ölçeğimde hepiniz aynısınız. Her birinizin durumu aynı. Bununla şunu demek istemiyoruz. Müslümanlar tarih içerisinde kendileriyle anlaşma yapan kafirlere karşı ayrı bir tavır, kendileriyle anlaşmamış olan kafirlere, saldırgan kafirlere karşı ayrı bir tavır sergilemişlerdir. Ya da Hristiyan olup da yumuşak kalpli olanlara karşı ayrı bir tavır, Yahudilere ya da müşriklere, sert tavırlı olanlara, savaşmayı öncelik kabul edenlere karşı ayrı tavır sergilemiştir Müslümanlar. Diyeceğimiz o değil. Konumuz adalet. Tavırlar farklı olabilir. Kadın bir kafir ile erkek bir kafire de ayrı tavır sergilememiz mümkündür. Din adamı olan bir kafir ile savaşçı bir kafire de ayrı tavır sergileyebiliriz. Ama mesele şu ki, kafirler karşısında ben izzet sahibiyim, onur ve şeref sahibiyim. Bununla beraber onların hepsinin Allah'tan uzak düştüğünü biliyorum. Onlara karşı adaletli bir tavır takınıyorum. Hepsine karşı adilane tavır ortaya koyacağım. Şimdi bu ayet Mekke döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin artık toplumsal bir lider olarak ortaya çıkışının işaretini taşıyor. Yani dininin davetini yapmakla birlikte insanlarla olan ilişkisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka misyonu da ortaya koymaya başlıyor ki Medine'ye vardığında adaletin icra edicisi olacaktı zaten kendisi. Ama Müslüman kendi elinde yetki ve yetke olmadığı demler ve dönemlerde de adaletin icracısıdır. Bu ayet en çok bize bunu anlatıyor. Nasıl yani? Oturduğumuz mahallede veya bulunduğumuz mevkide, ortamda insan ilişkisinde adaletli olmak durumundayız. Başkalarının tercihini yaparken ya da insanlar arasında bir şey dağıtma durumundaysak bir kere adaletli olacağız. Öncelikle bunu anlıyorum. Ancak böyle sanal sözler söyleyebilirim bu noktada. Örnekler vermekten acizim. Ama mesele şu ki, mümin etrafındaki kimselere karşı adaletli olma durumundadır. Eğer iman edenler varsa, Müslüman iman edenlere karşı merhametli, anne, baba, çocuk, kardeş veya kim olursa olsun, ona gerçekten Allah-u Teala'nın istediği ölçekte tavır sergiler. Bunun dışında, inanmayanlara ya da inancında problem olanlara karşı da adaletli, seviyeli, dengeli bir ilişki tutturacaktır. Zulmünde zulüm yapmaz Müslüman ama biraz sonra suremizin son bölümünde tekrar gündeme gelecek. Tavır koyarken onların zalimliklerine kesinlikle adaleti terk etmez. Özetle bunu söyleyelim. Birilerinin daha ılımlı oluşu, birilerinin daha akıllı oluşu, birilerinin sanki daha kaliteli oluşu gibi aldatıcı etkenlerden uzak durur. Özellikle tebliğde bu çok önemli. Şöyle eli yüzü düzgün, laf yapabilen, ağzı işe yarar olan adamlar var. Biz onlara karşı daha meyyal duruyor. Onların kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Ve belki daha ağırlıklı anlatımımızı onlara yapmaya çalışıyor. Öte yanda memleketin garipleri, belki duruşları, belki kıyafetleri, belki ifade tarzları bozuk olan kimseler karşısında biz bile geleneksel ve genel yanlışı taşıyor, onları davetten de mahrum ediyoruz sanki. Müslüman, inanan inanmayan tüm insanlar karşısında adaleti taşımak durumundadır. Allahu Rabbuna ve Rabbukum. Sizin de, bizim de Rabbimiz, evet Allah'tır. Rububiyet onun elindedir. Tüm kararları o verir. Danışılma merci odur. Helaller, haramlar hep ondan kaynaklanacaktır. Bununla birlikte, lene a'maluna ve lekum a'malukum. Sizin yaptıklarınız size, bizim yaptıklarımız bize. Biz bize düşeni yapıyoruz. Biz bize gerekeni yapıyoruz. Biz bize emredileni yapıyoruz. Siz kendi hayat tarzınızın, hayat görüşünüzün gereğini yapacaksınız. Herkesin ameli, herkesin eylemi kendisine. Herkes kendi yolunun yolcusudur. Tamam diyeceğimiz yok. Sadece anlatırız. La hujjete beynena ve beynekum. Sizinle bizim aramızda artık tartışacak bir konu yok. Yollar bellidir. Kaynaklar bellidir. Aldığınız yer, verdiğiniz yer, varmak istediğiniz nokta, çıkış noktanız apayrıdır. Dolayısıyla bu noktalar tartışılma götürmez. Dolayısıyla Müslüman zaten bu tür cedellere girmez. O dinini ortaya koyar, kabul eden eder, etmeyene de dua eder. Müslümanın tavrı böyledir. Ama kafir, mümini mümince yaşamaya bırakmayacaktır. Mücadelesi hep zaten bu noktada. Allahu yecma'u beynene ve ileyhil masir. Ama şunu bilin ki Allah topumuzu birden kıyamet gününde toparlayacak ve son dönüş de ona olacaktır. Evet sevgili dinleyenler, suremizin ayetleri genelde hep bu muhteva ile devam edecek bundan sonraki bölümde de. Yani Müslüman şahsiyeti, Müslüman kimliği üzerine Allah-u Teala duruyor, onun nasıl olması gerektiğini bize anlatıyor ve temel vurgu sürekli adalet ve mizan kavramı üzerinde olmakta. Bunun karşısında kafirleri daha çok Allah-u Teala zulümleriyle ön plana çıkartıyor. Yani iman ve küfür diye isimlendirilen iki cephe var ama bu iki cephenin en belirleyici vasfı iman adalettir, dengedir. Dünya ve ahiret arası dengedir. İşte madde ve mane arası dengedir. Bireysel ve toplumsal olan arasında dengedir gibi gibi. Ama küfür zulümdür, yanlışlıktır. İnsanları ezmek, mahvetmek, parçalamaktır. Birinin birini sömürmesi, yok etmesi çabasıdır. Küfür buna olanak sağlar, buna imkan sağlar. İşte ayetler bir de bu noktayı temas ediyor ve küfrün zulüm yönünü de sürekli işliyor. Allah'la tartışanlar, Allah-u Teala'nın ayetlerini duyduktan sonra, Allah-u Teala'nın ifadelerini bildikten sonra Rableriyle kavga edenler, وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِظَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Allah-u Teala ile kavgaya tutuşanlar, onunla tartışanlar, kendilerine Allah'ın ayetleri girdikten sonra, Allah-u Teala'nın ayetleriyle tanıştıktan, bunun neredeyse kabulünü yaşadıktan sonra, buna icabet eder pozisyona geldiği halde, artık Allah'la tartışmaya girenler, ya da ondan bir beklenti içinde, işte mucize isteyenler, ya da bir başka o olağanüstü hal ile imanlarının pekişmesini isteyenler, bilgiyi, kitabın bilgisini görmelerine rağmen böyle yapanların artık kabul edilir mazereti kalmamıştır ve Allah-u Teala onlara böyle bir yol da vermeyecektir. İman tamamen Allah'a teslim oluştur. İman kesinlikle olağanüstülüğü beklemez ya da imandan dolayı bir takım artılar kazanma derdinde ya da işte imanın avantajlarından yararlanma derdinde olamaz. Müslüman bir imanın kendisi için dünya ve ahiret saadeti getirdiğini bilincindedir zaten. Ama imanlarını bir noktaya tahvil etmeye çalışanlar, iman ettiklerinden ya da kabullenir göründüklerinden dolayı dünyevi kar ve kazançlar elde etmek niyeti taşıyanların bir mazereti, bir çıkışı yoktur. Onların bu tartışmaları Rableri katında boştur, bomboştur, hedefsizdir. Ve onlar için Allah-u Teala'da sadece bir gazap var ve şiddet bir azap da onlara beklemektedir. Evet, şu gerçek ki kitabı da hak olarak indiren Allah'tır. Mizanı da, ölçüyü de indiren O'dur. Kitap gelişiyle birlikte hakkaniyeti ortaya çıkartır, adaleti tesis eder. Dolayısıyla Müslüman kitabına bağlandığı anda, imanlı olduğu anda aynı zamanda hayatında da belli bir denge, belli bir adalet oluşacaktır. İman eden insanın kalitesinin de yükseldiğini dünkü sözlerimizde konuşmuştuk. Müslüman çünkü kitapla tanıştığında vahiy onu değerli hale getiriyor. Kendisinin bile bilmediği yetenekler kazandırıyor Allah-u Teala'nın ayetleri ona. Ve bunlardan en önemlisi mümin kitapla birlikte kendi zihninde ve kalbinde olan adalet mekanizmasının da çalışır hale geldiğini görüyor. Ve mümin artık zulmetmez evine, eşine, atına, arabasına, evine, barkına, yaşadığı ortama, insanlara artık zulmetmez hale geliyor. Adaletin tesis edicisi oluyor. Bakın ki midemizde fesat var ise, ruhumuzda fesat var ise, evimizde, eşimizde, ilişkilerimizde fesat var ise, yani zulüm kol geziyorsa, bilin ki mutlaka kitabın bize gelişinde eksiklikler ve onunla olan ilişkimizde samimiyetsizlikler söz konusudur. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٍ. şunu bilin ki ve ne biliyorsunuz belki de kıyamet saati çok yakındır. Allah-u Teala bunu da ilginççe söylüyor. Kitabı indiren Allah'tır. O adaleti mizana da tesis etmiştir. Ama ne biliyorsunuz belki kıyamet de yakındır. Yani asıl ölçü, asıl tartı ve terazi, asıl dengelerin oluşum günü kıyamettir, hesap günüdür. O gün kitap ortaya getirilecek, o gün adalet ortaya getirilecek ve insanlar yapıp ettikleriyle tartılacaklar. İşte dolayısıyla kıyameti düşünen, hesap gününü bilen bir insanın bu dünyada da Allah-u Teala'nın ölçeğine göre bir hayat yaşama çabası olacaktır. Kafirler ve inanmayanlar o günün alayındalar ve acelece onun gelmesini arzu ediyorlar. Ama iman edenler korku içindedirler. Müşfikune minha. Ondan korkuyorlar, içleri ürperiyor, şafak atıyor onlarda. Gözlerini şafağa atıyor sanki iman edenler kıyameti, ölümü, hesap gününü düşündüklerinde hemen akıllarına getirdiklerinde ki akıllarından pek çıkmaz. Dolayısıyla hayat tarzlarını da ilişkilerini ona göre düzenliyorlar. Gözlerinin şafağı, zihinlerinin şafağı atıyor. İç dünyalarında parıltılar meydana geliyor. Ruhlarında bir aydınlık peydah oluyor. Bu korku sadece böyle insanı tereddüde düşüren tehditkar bir korku değil. Ya onların ruhlarında açılım meydana getiren bir korku yaşıyor müminler. Bundan dolayı da Rablerinin kendilerinden istediği gerçeği yaşamak gayretinde oluyorlar. Onun gerçek olduğunu bilirler. Hak olduğunu, kıyameti mutlaka geleceğini bilirler. Ama kıyamet hakkında tartışanlar, ileri geri söz atanlar, kıyameti sadece bir alay konusu olarak değerlendirmeye çalışanlar, onlar çok boyutlu ve upuzak bir sapıklığın içerisinde sallanıp durmaktadırlar. Onlar hakikati bulamadıkları için boşlukta ve kendi hayatlarıyla da tutarsız, kendi içleriyle de tutarsız bir hayatın uzaklığı arasında sapıklığın tam koyuluğunda yuvarlanıp gitmektedirler. Ama ki Allah latiftir. Allahu latifun bi'ibadihi. Rabbimiz olan Allah kullarına karşı latiftir, lütufkardır ve onların dertlerini, onların ihtiyaçlarını, onların bilmediği ölçüde bilmektedir. Onlar, insanlar, bizler kendimiz için layık olan, lazım olanı Allah gibi bilmek imkanından yoksunuz. Biz onun gibi olamıyoruz. Allah beni benden daha iyi bilir, ihtiyaçlarımın farkındadır ve benim algılayamadığım şeyleri bile bana lütfedendir. Rabbimiz içimizde dışımızdaki olan her şeye vakıf. Dolayısıyla o dilediğini dilediği şekilde rızıklandırıyor. Öyleyse rızık konusunda Allah-u Teala'nın tahsisi karşısında kulun artık laf etmemesi lazım. Bırakın laf etmeyi, iç dünyasında hiçbir tereddüt yaşamaması gerekiyor. Çoluğu çocuğu konusunda, malı mülkü konusunda, cebindeki para konusunda, üstündeki tip konusunda, saçındaki tel konusunda Allah-u Teala'nın kendisi için seçtiği rızkı kabullenmek durumundadır Müslüman. Çünkü Allah latiftir ve kuluna ne lazım onu bilmektedir. Çünkü وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَز۪يزِ Allah kavidir, sağlamdır, gerçekten ne dediğini bilendir, kuvvetlidir, gücü yetmektedir ve Allah gerçekten onurlu, şerefli, güçlü, kuvvetlidir. Yani Allah beceremediği için haşa, güçsüz olduğu için haşa, kullarından rızkı kısmış değildir. Allah her şeye güç yetirmektedir ama latif olduğundan dolayıdır ki kulların ihtiyaçlarına o şekilde cevap verecektir. Ama insanların Allah karşısındaki talepleri, dünya ve ahiret karşısındaki tutumları da değişik değişik. Diyor ki Rabbimiz bu noktada sanki Mekke'deki modelleri sergiliyor. Bir tarafta şu model insanlar var, bir tarafta da şu model insanlar. Men kim kâne yuridu harsel âhirati nezid lehu fî harsi. Ve men kâne yuridu harset dünya nü'tihi minha ve mâ lehu fil âhirati min nasib. Birileri var ki onlar dünya hayatın ürününü istiyor. Birileri de var ki onlar da ahiret hayatının ürününü istiyor. İki tercih. Birisi dünyaya meftun olmuş, dünya hayatının arzuları peşine koşmakta. Temeli o, zihni o, kalkış noktası orası, derdi o, gayreti hemmi o. Öte yandan birileri de ahireti hedeflemiş, o programda yaşıyor. Kimin derdi ahiret ise, ahiret ürünü elde etme derdinde olan, cennet yemişlerinin cennet evlerinin yani Rabbin rızasının derdinde olanlara Allah artırır, hem dünya ürününü artırır hem de zaten ahirette bol bol verir. Akıllı adam, gerçekten zihni çalışan, kalbi çalışan bir insanın tercihi bu nokta olacaktır. Çünkü ahireti talep eden bir insanın önünde dünya zaten serilmiştir. İmtihan yeri dünyadır. Ve Allah-u Teala bu dünyada, bu imtihan dönemi içerisinde rızkımızı kefildir. Sanki Allah-u Teala şöyle demektedir. Alın bakın, burası bir imtihan dünyası. Burada sizin için gerekli olan şeyler ben size hazırladım. Yemeniz, içmeniz, giyiminiz, kuşamınıza kefil benim. Ha, ne kadar olacağına da ben karar veririm. Ama derdiniz şu olacak. İmtihanı kazanma derdinde olun. Çabanız bu noktada olsun. Ama insanlar, bizler maalesef o imtihan salonunda asıl imtihanımızı unutarak sadece o salonda sanki Allah-u Teala bize bir şey vermeyecekçesine salonu güzelleştirmek, üstümüzü başımızı iyileştirmek için habire bir ömür tüketiriz. Asıl gitmemiz gereken noktayı unutur, orayı asıl kabul ederiz. İşte Rabbimiz sanki iman ve küfrün de bakış açılarının bize modelini böylece sunuverdi. Dünya ekinini isteyen, bir adam ki tarlasını ekiyor, amacı ahiret, öte yaka için çabalamakta, Allah onun ürününü artırır. Onun ürünü 1'e 100, 1'e 700 verir. Hem dünya bereketi kazanır hem de ahirette Allah-u Teala onlara sınırsız nimetler lütfeder. Beklentileri böyledir. Yani çocuğunu eğitirken beklentisi ahiret olan adam, karısıyla ilişkisinde beklentisi ahiret olan insan, babasına anasına karşı tutumunda beklentisi ahiret olan insan, o kazançlıdır işte. Gibi gibi çoğaltabileceğimiz örneklerle. Ama ahiret düşüncesini kenara bırakmış, dünyayı merkez kabul etmiş bir insan için dünya gam ve gasabet noktasıdır. Orada perişan olur, Allah-u Teala'nın lütfundan uzak kalmaktadır. Dolayısıyla dünyada istediği şeylerin azını elde edecektir. Bir şeyler elde eder, hani böyle affedersiniz köpeğin önüne atılan kemik misali, ona bir şeyler verilir, kazancının, çabasının karşılığında bir şeyler elde eder. Fakat ahirette onun bir nasibi olmaz. O yazık etmiş bir adamdır kendine. Em lehum şurakâ'u. Yoksa onların ortakları mı var? Diyor Allah-u Teala. Şimdi tam bu noktada dünyayı tercih eden, dünyevi yaşamı ön plana çıkartan insanların yoksa bir takım ortakları mı var? Danıştıkları kimseler mi var ki o kimseler onlar için bir din oluşturuyorlar? Şerâ'u lehum mineddini ma lehum ye'zen bihillah. Allah izin vermediği halde Allah'ın izni dışında yoksa onlara ortakları emrediyor da onlar bir din tesis ediyorlar, onu hayata mı koymaya çalışıyorlar, onunla mı yasama oluşturuyorlar hayatlarında, kuralları koyuyor birileri yoksa Allah'ın izin vermediği şekilde onlar da bunu kabul mü ediyorlar? Dedeleri, ataları, evvelden bu yana gelen sözcüleri ya da bugünün bir takım faaliyetleri, ekonomileri, cepleri, heva ve hevesleri ya da başka kimseler bir takım sözler koyuyorlar da hayatlarını ona göre yaşamaya mı karar verdiler bunlar? Eğer Allah-u Teala'nın fazl-ı keremi olmasaydı onların işleri biterdi. Ama şu da bilinsin ki zalimler için elin bir azap vardır. O gün zalimler görecekler. Karşı karşıya kaldıkları vakit yapıp etmelerinden kendi elleriyle elde ettikleri bu azabın karşısında yan gözle bakacaklar şöyle. Azap kendilerinin başına geldiğinde o reddettikleri, bu dünyada olmaz diye düşündükleri şeyi karşılarına görünce onlar korkudan titrerler ve yan gözle olaya bakacaklar. O gün zalimlerin durumu budur. Öte yandan iman edenler, salih amel işleyenler için cennette bahçeler vardır. Cennet bahçelerinde yaşamaktadırlar. Onlar için Allah-u Teala'nın seçtiği bu lütuf ne hoş. Evet, sadece orada yaşamayacaklar. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri katında, Rablerin huzurunda onlara diledikleri şeyler var artık. Allah-u Teala bu dünyada olduğu gibi rızkı cennette böyle bir ölçüyle vermeyecek. Onlara dilediği kadar, onların dilediği, istediği kadar Allah nimetler bahşedecektir. Biraz sonra Allah-u Teala'nın dünyada neden bazı şeyleri ölçüyle bazen az az verdiğini izah edecek. Çünkü Allah-u Teala kullarının azmasını, yoldan çıkmasını arzu etmez. Bundan dolayı da bazı fakr-ı zaruret içerisinde yaşatır onları. Bazen eksiltir Allah-u Teala. Amaç, müminlerin sabırlılarının ortaya çıkması ve gerçekten şükredenlerin belli olmasıdır. Böyle olduğunda cennete varan insanlara Allah-u Teala sınırsız nimetler bahşetmektedir. Allah, gerçekten müminlerin dünyada da azmalarının önüne geçmek ister ve böylece az az nimet verir ki ahirette bolluğu yaşasınlar. Gerçek bolluk da budur zaten. Zalike huvel fadlul kebir. Büyük başarı, büyük lütuf da bu olsa gerek zaten. İşte bu Allah-u Teala'nın müjdelediği şeydir kullarına. Nasıl kullarına? İman eden ve imanının gereğince salih salih amellerde, eylemlerde bulunan kimselere verilecek müjde budur. Eğer insanlar bunu bilselerdi herkes birbirine bu müjdeyi verme çabasına olurlardı. Birbirimizi müjdeliyoruz. Müjde diyoruz işte. Falan taksitlerle şöyle şöyle ev, at, araba, eşyalar var. Müjde okul, işte müjde iş gibi birçok müjdeler bulabiliriz kendimize. İnsanlar birbirlerine neler neler muştuluyorlar, müjdeliyorlar. Oysa Allah-u Teala'nın biz kulları için seçtiği müjde budur. Cennet. Gerçekten cennet müjdesi ve büyük bir fazlın olduğu o cennet bahçelerinde dilediğini yiyebilmek. Kimlere bu müjde? İman eden, salih amel işleyen kimseler. Bu kadar. Dost doğru iman etmiş, Allah-u Teala'yı hayatının merkezine koymuş ve onun kararlarına göre yaşayan kimseler için evet müjde var. De ki onlara, ben sizden bir şey istemiyorum. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Kur'an'a baktığımızda bütün peygamberlerin hiçbir şey istemeden yaşadıklarını gördük. Özellikle davetleri konusunda kimseden bir beklentileri olmadı. Allah-u Teala'nın kendileri için seçtiği bu peygamberlik görevini beklentisiz yerine getirdiler. Onlar duyurdular ve tamam. Ve bunu özellikle söylediler. Biz sizden bir ücret istemiyoruz. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Ama bir ayrıntı koyuyor. Ben diyor sadece sizden bir akrabalık sevgisi arzu ediyorum. Yani bu ayeti farklı anlamlarla anlamamız mümkün. Tefsirlere bakıla. Gerçekten alimlerimiz bu noktada çok değişik şeyler söylemişler. Ama dilimizin döndüğü kadarıyla bir şeyler ifade edelim ki bu dünyamıza ait. Bir şey istemek yok kimseden. Hatta sevgilerini bile istemiyoruz. Ama müminler birbirleriyle olan ilişkisinde bunu gözetmeliler. Yani bizim birbirimize tavrımızda belki birbirimizden talep edeceğimiz en önemli şey bu olsa gerektir. Bir yakınlık tesisi, bir dostluk, bir sevgi. Allah adına müminler, mümin olma çabasını bir araya gelenler birbirlerini sevmelidirler. Bu ayetin bu bölümünün muhatabı Müslümanlarsa eğer, yani yukarıdaki müjdeyi alan kimselerse eğer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki iman eden toplumsa eğer, Allah-u Teala'nın emriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan sevgiyi talep ediyordu. Birbirinizi sevin ve beni de sevin diyordu sanki. Hani Hazreti Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki ya Resulallah, kendim dışında seni çok seviyorum her şeyden fazla. Kendinden de fazla demişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona. Talep etmişti onun o sevgisini. Çünkü o sevgi imandı. Bu noktada belki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de etrafındaki müminlerden istediği şey bu. İmanı sevin. İman edenleri sevin. Sizden istenen yakınlaşma budur işte. Ama kafirlere yönelik bir arz ise bu. Kafirlere bir talepse bir şey istemiyorum. Bakın bu daveti size yapıyorum. Ama bari adam gibi davranın. İlişkilerimize bu kadarcık, yani şöyle dinleyecek kadar, akrabalığımızı unutmayın, ben sizin akrabanızım, bunca yıldır içinizde yaşıyorum, bana daha evvelden daha saygın davranıyordunuz, hiç olmazsa o kadarlık bir saygı duyun, istesem sizden bunu talep ederim der belki. Bu ayet bunu söyleyebilir. Ama bunun dışında biliyoruz ki, izzetli ve şerefli peygamberler kesinlikle kafirlerden bir beklenti içinde olmadılar. Evet, kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz diyor Allah-u Teala. İyilik yapanın karşılığı artar, artar ve artırılır. Çünkü Allah, innallâhe gafurun şekûr. Hem bağışlayandır hem de karşılığı çok güzel verendir. Şükrün karşılığını gerçekten veren bir Allah'tır. Yoksa onlar ne diyorlar? Hala meseleyi anlamadılar mı? Böyle ayan beyan, apaçık ortada olan bir müjdeyi ve cennet yolunu kavramadılar da hala bunu iftira mı görüyorlar? Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar senin için? Böyle bir dini uydurduğunu mu ifade etmeye çalışıyorlar? Allah'ın demediğini dedi diyorsun mu demeler bunlar yoksa? Allah dilerse, eğer Allah isterse, فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمَ عَلَى قَلْبِكَ Allah senin kalbinde mühürler. İşini bitirir Allah dilerse. Ama Allah dilerse batılı da yok eder, sözleriyle hakkı da ortaya koyabilir. Ve Allah gerçekten göğüslerde olanı, yüreklerde olanı bilmektedir. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Evet, bu dine sahibi peygamber değildir. Allah peygamberi susturabilir, durdurabilir, kalbini mühürleyebilir, ağzını mühürleyebilir. Bununla birlikte Allah batılı yok etmeye güç yetirendir. İstediği an işlerini bitirecek durumdadır. Allah yüreklerde olanı bilmektedir. Bununla birlikte Allah-u Teala'nın karşısında hala peygamberinin sözlerini sorgulamanız anlamsız kalacaktır. Göklerin sahibi olan Allah, yerin sahibi olan Allah, dinin sahibi olan Allah, eğer kızacak, kavga edilecek birisi varsa, ey kafirler, ey inanmayanlar, ey yanlışın peşine koşanlar, o zaman Allah'la kavga edeceksiniz. Böyle bir namazı emrettiği için, böyle bir dini emrettiği için kavga edeceğiniz birisi varsa o Allah'tır. Peygamberi değildir. Peygamberinin sözünü insanlara aktaran alimler ya da tebliğciler olmayacaktır. İnsanlar, Müslümanlar bazen kızıyorlar bizlere. İş dünyalarında bunalım yaşıyorlar. Canları sıkılıyor. Sözlerimizi ağır buluyorlar. Bu olmaz diyorlar. Belki hatalı yorumlar içerisinde olabiliriz. Algıladıklarımızda yanlışlar olabilir. Rabbim affetsin, çünkü biraz sonra tövbeyi konuşacağız zaten. Samimiyetimizin bazen bizi yanlış noktaya götürdüğü durumlar da meydana gelebilir. Ama şuna inanıyoruz ki Kur'an'la beraber olan Müslüman Allah-u Teala mutlaka güzelleştirir. Bir sonraki ayet bir önceki yanlışlığımızı mutlaka tamir edecektir. Kitap eğer sürekli okunan bir kitap ve beraberliğim sürekli bir beraberlikse bir süre sonra tamir olacağız. Daha iyi hale geleceğiz. Çünkü başka bir yol ve yöntem de bilmiyoruz. Ama bununla birlikte onlar heva ve heveslerinden kaynaklanan bir suçlama içerisindelerse vallahi bilmiyoruz ki bu din Allah gönderdi. Eğer kavga edeceğiniz birisi varsa, kızacağınız birisi varsa o Allah'tır. Kavganız onunla olacaktır. Evet, buna rağmen, tüm bu yanlışlara rağmen Allah tövbeleri kabul etmektedir kullarından ve onların suçlarını affetmektedir. Ve Allah herkesin yaptıklarını bilmektedir. Bakın bu ayet bu noktada hem kafirlere hem de inananlara bir rahmet esintisi. Allah kullarının tövbesini kabul ediyor. Yanlışlardan dönüşleri Allah her zaman kabul eder. Kötülükleri bağışlar, üstünü çizer ve Allah yapıp ettiğiniz her şeyi de bilmektedir. Gizli saklı, insanlar içinde veya dışında, öteden beri yapıp ettiğiniz her şeyi şu anda bulunduğunuz durumları Allah bilmektedir. Öyleyse bu bilen karşısında bırakın artık inadı, bırakın itirazı ve dönün Rabbinize, dönün kitaba, dönün peygamber sözlerine, suçlarınızdan vazgeçin, af isteyin, Allah'ın affı sizinle birlikte olacaktır. İman edenler, iyi iş yapanların Allah tövbelerini kabul eder. Ve lütfundan da Allah-u Teala onları artırır. Ve yeziduhum min fadlih. Allah fazlıyla onlara ziyadeleştirecektir. Ama kafirler, inat edenler, Allah'a karşı örtük bir tavır sergileyenler için şiddet bir azap var. Onlar bu aftan yararlanamıyorlar. Çünkü affa layık olma çabasına değiller. Allah dileseydi rızkı kullarına yayardı. Ama bunu şunun için istemedi ki Allah, yeryüzünde onlar azgınlaşmasınlar, taşkınlık göstermesinler. Ama Allah kullarına dilediği kadar belli ölçeklerde indirdi nimetlerini, rızkını. İnnehu bi ibadihi habirun basir. Allah kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Biraz önce konuştuğumuz konular sevgili dinleyenler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olan müminler, yani hani hep söyleriz ya, işte Bilaller, Süheypler, köleler, kadınlar, gençler, malla mülkle ilişkileri zayıf olanlar, üstleri başları perişan olanlar, toplumun itelediği kimseler, onlar kafirlerin gücü ve görkemi karşısında belki etkileniyorlardı. Çünkü kafirlerin söylemi de buna dayanıyordu. Eğer siz hayırlı biriler olsaydınız, o zaman paranız, pulunuz, çoluğunuz, çocuğunuz, ekipmanınız bol olurdu. Bakın bizlere, ne kadar nimetliyiz, ne kadar görkemliyiz, ne kadar güçlüyüz. Dünyanın jandarmalarına soyunmuşuz. Her tarafa gidip gelebiliyoruz. Güç bizde, sizde ne var ey imanlar? Dört çulsuzsunuz demeye getiriyorlar. Ve dünyevi olan nimetlerle kendilerini üstün görüp müminlerin azlığını ortaya koymaya çalışıyorlardı belki de. Zaman zaman tüm Müslümanlarda da benzer bir kompleks oluşabiliyor. İç dünyamızda neden onlar gibi olamadığımız noktasında yanlışlar yaşayabiliyoruz. Onların arabaları, onların evleri, barkları, onların hayat tarzları, onların lüksleri, onların dünyevilikleri bizi bazen çarpıyor, etkiliyor ve en çok bu dönemler çarpıyor. Yani Müslüman kimseler var, okumaya başlamışlar. Okuyor biraz. Sonra okuduğu kitap, okuduğu ayetler onu bir yere getiriyor. Bu noktada sabır ve istikrar göstermesi gerekecek. Ama çevresindeki insanlar, hem de Müslüman kimlikli insanlar, öyle bir dönüş ve dönüşüm içindeler ki, para, mal, mülk, şöhret, yani oturdukları koltuklar, oturdukları ortamlar değişmekte ve dünün çocuğu, dün benle beraber işe başlayan insan bugün şuraya vardı. Dün benim gibi olan arkadaşım bugün şunları şunları elde etti. Ben ki, ben burada hala, ben burada durmaktayım hala diye iş dünyamızda endişeler, iş dünyamızda kırılmalar, heva ve hevesimizin getirdiği dayatmalarla mücadele eden düşüşler, mümin oluştan vazgeçişler Allah korusun peydah oluyor. İşte bu noktada Allah-u Teala açıkça söylüyor. Bizlere diyor ki Allah-u Teala kullarına bazen rızkı ne yapar? Az verir ki onlar azmasın diye. Onlar yanlışa düşmesin diye Allah bir ölçekle verir. Bu da Rabbimizin rahmetidir, lütfudur aslında. Şimdi Allah karşısında teslimiyetini ortaya koymuş olan kimseler bunu bildiklerinde rahat edeceklerdir. Bilirler ki Allah kulunu sevmektedir. Bilmeliler ki Allah kulunu işitmektedir, görmektedir. Az verirken de, çok verirken de, bollaştırırken de, daraltırken de Allah seviyorsa eğer, Allah seçtiyse eğer ne mutlu, ne güzel. O senin cennetini arzu ediyor, o seni cennete götürmek istiyor, öyleyse ona teslim olmak gerekecektir. Yeter ki kul olma şerefin sana yetsin. Çünkü Allah bi'ibadihi, innehu bi'ibadihi habirun basir. Allah kullarını işitir. Ne hoş bir tabir, ne hoş bir tarif. Ben kul olmanın bana yettiğini bildiğim anda şunu da bileceğim. Allah beni görüyor, Allah beni işitiyor. Elbette Allah göklerde ve yerde olan her şeyi işitip bilmektedir. Ama Allah kafire baktığı gibi mi bakmaktadır kullarına, kuluna? Elbette bu bana yetecek. O Allah ki yağmuru indirmektedir. Hem de ümidin kesildiği anlarda ve sonra rahmetiyle yeşertmektedir toprakta olan her şeyi. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. O Allah velidir, o hamid olandır. Gerçekten verilen örnekler ve varılan isimler arasında muhteşem bağlantılar var sevgili dinleyenler. Allah umudun kesildiği anda, çoraklığın en koyu zamanında gökte bulutlar oluşturup, şarıl şarıl yağmurlar yağdırıp ardından toprağın böyle belik belik olup içinden nimetlerin fışkırmasını sağlayandır. E öyleyse veli arayan, karar noktası arayan, merci arayan Allah'ı arasın, ona dayansın. Ve övecek, övülecek, onayını isteyecek birisini arayan, yani Rabbim sen onayla ben onu yapayım diyecek birisi arıyor isek Allah'tan başkası olamayacaktır. Elhamid Allah'tır, elveli Allah'tır, Habir Allah'tır, Basir Allah'tır ve tüm ayet birimlerinde bu suremizde Rabbimiz bize kendini bu şekilde tanıtıp durmaktadır. Onun bir ayeti de şu. Gökleri ve yeri yaratıyor Allah-u Teala. Gökleri ve yeri yaratmasında da, onun içerisinde hayvanları, varlıkları üretip çoğaltmasında da işte işaretler, deliller, belgeler vardır. O Allah ki dilediği vakit onları bir araya getirir, istediği şekilde onları kıyamet gününde de önümüze çıkartacaktır. Tüm bunlar buraya kadarki bölüm sözün sahibinin, hayatın sahibinin, işin sahibinin Allah olduğunu ifade ediyor. Ama bundan şu çıkmamalıdır. Kişinin kendi sorumsuzca yaşaması bu ayetlere dayanmamalı öyleyse. Evet, Allah her şeyin sahibi ama ben de sorumluyum. Ben de bana verilen nimetler ve hayat imtihanı konusunda sorumluyum. Öyleyse وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Başınıza gelen herhangi bir dert, musibet, imtihan kendi ellerinizle yapıp ettiklerinizden, kendi kazançlarınızdan dolayıdır. Allah bununla birlikte çoğunu da affediyor. Yani her yaptığımız, her günahımız, her hatamızın karşılığı bize dönüverseydi gerçekten hayat çekilmez olur. Yanlışların faturasını çok ağır öderdik. Ama Allah-u Teala birçoğunu affediyor. Birçok yanlışlarımız yutuluyor, yok ediliyor. Değilse Allah muhafaza, her yanlış bize geri dönüverseydi mahvu perişan olurduk. Bununla birlikte hayatımızdaki birçok külfet kendi sorumsuzluğumuz, kendi yanlışımız, kendi günahımızdan kaynaklanmakta. Artık şunu anlayın, yeryüzünü Allah'a aciz bırakamazsınız ey inanmayanlar. Allah-u Teala'ya karşı bir mücadele ancak kişiyi aciz kılacak, kişiyi mahvu perişan eleyecektir. Allah'tır yerin ve göğün sahibi. Öyleyse onunla mücadele niye? وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ Artık anlayın ki Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Her şeyin sahibi O. Her şey O'nun elinde cereyan ediyor. Öyleyse O veli olarak benim hakkımda kararları verecek, yolumu çizecek. Bugün böyle bir anlayışa vardığım vakit, hayatımın tüm kararlarını Allah'a adadığımda, 24 saatimle ona bağlandığımda, Müslüman olarak kendi kimliğimi bu topluma gösterişim çok kolay olacak. Ve aslında bugün için kaybettiğim birçok kaleyi, kaybettiğimiz birçok güzelliğimizi tekrar kazanmamız Allah'ın izniyle kolay olacaktır. Çünkü Allah-u Teala'yı veli edindiğimizde başarılarımız kolay kolay gelecek sevgili dinleyenler. Evet. Yine Allah-u Teala kendi gücünü ifade ediyor. Bu sure, Şura suresi, özellikle Kur'an'ın birçok suresinde olduğu gibi bize Rabbimizi tanıtıyor. Bazen isimle tanıtıyor, isimleriyle, o en güzel isimleriyle, bazen örnekler vererek, bazen de ayetler göstererek, işaretlerle, yani dünyada görünen bir takım şeyleri Allah-u Teala işaret ediyor. Onlardan bir tanesini biraz önce söylemiştik ki göklerin ve yerin yaratılışı ve içerisindeki olan mahlukatın dizilişi Allah-u Teala'nın bizim için koyduğu ayetlerden, işaretlerdendi. Bunlardan bir tanesi de gemilerdir. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de Allah-u Teala'nın gücü, kuvveti, hayata müdahalesinin delillerindendir. Hani şöyle ki o dilerse, isterse eğer o dağ gibi olan gemiler, kayıp giden suların üzerine o gemiler, rüzgar Allah-u Teala durdurduğunda ya da onun akıp gitmesini sağlayan şeyi Allah-u Teala durduruverdiğinde onlar denizin üzerine kala kalırlar, sallanırlar, dururlar. İşte tüm bunlarda bu örnekte اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَاٰيَاتْ لِكُلِّ صَبَّرٍ شَكُورٍ ayetler vardır. Sabırlı olanlar, çokça sabredenler ve şükredenler için. Ya da yaptıkları yüzünden onlar helak olurlar. Gemideki o gemi halkı, o suyun üzerinde dalgalanıp duran halk, eğer kötülük işlemişler ise bir fırtınada onlar perişan olup giderler ve Allah bununla beraber yine de birçoğunu affeder, bağışlar. Şimdi bu ayetler hem maddi olarak bir örnektir ama bunun manevi işaretleri de olsa gerek. Yani gemilere bakmak bizim için önemli olacak. Bakacağız, şu anda İç Anadolu'da yaşasak bile ya da işte bulunduğumuz mevki, coğrafya denizden uzak bir nokta olsa bile diyelim ki biz yine ne yapacağız? Bu gemileri düşüneceğiz. Gemiler suyun üzerinde duruyorlar. Rüzgar esti. Dağlar gibi olan gemiler sanki küçücük birer fındık kabuğu gibi suyun üzerine akıp gitmekteler. Biraz sonra rüzgar kesiliyor. O gemiler suyun üzerine sallanmaya başlıyor. Ne öne, ne arkaya, ne sağa, ne sola bir yere kımıldayamıyor. Ya da biraz sonra bir fırtına çıktı, gemi paramparça oldu. Çünkü çaputu kötüydü yelkeninin ya da tahtasının işte maddesi iyi değildi. Ya tayfalarla işte kaptan arasında problem vardı. Bundan dolayı dayanışma ve birleşme olmadı. Gibi gibi kendi ürettikleri, kendi yanlışlarından dolayı gemi de battı gitti. Tüm bunlar birer örnektir. Hayatımızda sallantılı, çalkantılı ruh dünyamızda ya da öyle bir ruh dünyasına sahip olabiliriz ki durgun deniz gibi içimizde hiçbir canlılık, hiçbir hayat belirtisi yok. Ne bir sağa gidiş, ne bir sola, ne öne, ne arkaya sallanıp duruyoruz. Eğer bu bizde varsa bilin ki Allah'tır gücün ve rüzgarın sahibi. Rahmetinin eseri olan rüzgarları iç dünyamıza estiren Allah, içimizdeki yetenekleri, içimizdeki o kalbi de hareketlendirecek ve bir amaca doğru sürüklenip giden bir gemi gibi cennet yolunda koşturacaktır. Sevgili dinleyenler, öyleyse ruhlarımızın ve kendi iç dünyamızdaki yeteneklerimizin sahibi olarak da Allah bize yeter ve ona el açıp ona bağlandığımızda rüzgarın, denizin, deniz üzerinde duran gemilerin sahibi olan Allah'tan bir hareket istediğimizde, iç dünyamızın yelkenlerini şişiren bir rüzgar arzu ettiğimizde kitabın kapısında durmak durumundayız. Kitapla beraber olan bir adam, kitabın esintisi, kitabın rüzgarı karşısında kendisini cennet yolunda hızla giden bir gemi gibi hissedecektir. Değilse bakın ki toplumun birçok insanı kitapsız yaşayan zavallılar çalkantı içerisinde ne tarafa gideceğini bilmez. Sadece dönemlik dertler, gündemler, günübirlik mevzular bulur ve onunla sallanır böyle bir sarkaç gibi veya da parçalanır bir fırtınada gemi gibi iç dünyası, dışı, hayatı helakler yaşar Allah muhafaza. İşte ayetlerimizle tartışanlar kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Anlasınlar ki mahis varsa eğer bir delik, varsa gidecek bir nokta o Allah'ın yanıdır. Ama Allah'la tartışan, Allah'la mücadele eden bir kimse için başka gidiş yeri yok. فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Size verilen şey yalnızca dünya hayatın geçimliğidir. Ama Allah yanında bulunanlar ise daha iyi, daha süreklidir. İman edenler, Rablerinin yanında yer alanlar, onu hayatlarına karıştıranlar, ona güvenip dayananlar için bu daha hayırlı, bu daha güzeldir. Sevgili dinleyenler, aslında bugün için surenin sonunu planlamıştık fakat süremizin de sonuna geldik. Dolayısıyla 36. ayetle birlikte bugünlük duracağız inşallah. Yarınki programımızda da Şura suresinin geri kalanını sizlerle paylaşır. Zuhruf suresine doğru yolumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.